Aslan Maskarem'den herkese selamlar. Ben Emre Karacoğlu. Bugün yanında can ciğer kuzu sarmam Mert Yıldız var. Hoş geldin Mert.
Hoş bulduk.
İnşallah bugün yeni bir program serisine başlıyoruz. Orta yaş krizi. Mert'le beraber dedik ki beraber bir müzik programı yapalım. Beraber sevdiğimiz albümlerden bahsedelim. İsmi ne olsun dedi. Abi ben orta yaş krizindeyim dedi. Ben dedim ne bir tesadüf, ben de öyleyim. Bu yüzden de bizi orta yaş krizine sokan, orta yaş krizinde bizi eşlik eden albümlere yer alacağız diye düşündük. Böyle bir özet geçeyim.
Aynı zamanda orta yaş krizinde olduğumuz için de çok konuşuyoruz.
Orta yaş krizinde olan herkesin de çok hoşuna gideceğiniz,
çok fazla şey var.
Çok hoşuna gideceğini düşünüyoruz. Ve bugün peki Mert ilk hangi albümden bahsetmek istersin dediği zaman onun verdiği cevabı tereddütsüz hemen dedim. In Berlin, by the wall, you were 5 foot, 10 inches tall. Lou Reed'in Berlin albümü, 1973 seneli albümü. İkimizin de galiba Lou Reed'in favori albümü Berlin galiba.
Kesinlikle öyle.
Peki, biz bu programda ne yapacağız? Biz bu programda bir seçtiğimiz albümü bizim için neden önemli olduğundan bahsedip, kişisel olarak bizim için önemli bahsettikten sonra albümü inceleyip kültürel ve tarihsel bağlamıyla dünyadaki önemini irdeleyeceğiz. O yüzden ilk başta Mert, bir, bu albüm senin için, benim için neden önemli? Ve bana bu albümü 3 tane sıfatla tanımlamak istesen ne söylerdin? Ben 3 sıfatımı seçmedim bu arada gerçekten. Seninkinin üzerinden konuşmak
istedim. Ben de seçmedim.
Seçmedim. Aklına gelenleri söyle. İlk önce bu albüm senin için niye önemli, bizim için niye önemli?
Burada hemen arkadaşım, dostum Çağlar Necile'ye bir gönderme yapayım. Albüm karanlık bir albüm.
Evet.
Çok karanlık. İkincisi, 3 kelime olması gerekiyor değil mi?
3 tane sıfat.
Karanlık, gerçek ve acı.
Doğru sıfatlar. Ben de altına imzamı atacağım 3 tane sıfat. Yani ben ne söylerdim? Lou Reed'in kariyeri içinde, Lou Reed'in diskografisi içinde en melodik demeyeceğim ama en düzenleme bakımından en yetkin albüm olduğunu düşünüyorum.
Senin zengin.
Ha, yani zenginlik bakımından. Ya her orkestrasyon Lou Reed'in bütün albümlerinde var. Çok iyi prodüktörlerle çalışıyor, çok iyi müzisyenlerle çalışıyor her zaman. Ama bu albümde bunların gerçekten en optimum seviyede olduğunu düşünüyorum. Müzik, müzisyenliğin, virtüözitenin seviyesi, orkestrasyonun seviyesi, bestlerin güzelliği, hakikaten hepsi optimum seviyede. Bir de tabii onun üzerine hikayenin vuruculuğu geldiği zaman çok çarpıcı bir albüm oluyor.
Kesinlikle.
Bak, bir şey var mı bununla alakalı? Senin için kişisel önemi babında.
Kişisel önemi babında şöyle söyleyeyim. Tabii ki benim hikayeye baktığımız zaman kendi hayatımla veya çevremdeki insanların hayatlarıyla paralellikler kurduğum noktaları var albüm. Yani albümü dinlediğim zaman, hikayeyi okuduğum zaman ve işittiğim zaman benim için en önemli yanlarından bir tanesi, evet bu gerçek diyorum. Yani
burada anlatılan duygular.
Burada anlatılan duygular ve burada anlatılan olaylar. Yani çünkü albümde birazdan daha ayrıntılı olarak tabii ki değineceğiz ama
evet,
bazı anlar var. Farklı olmasını bekliyorsun. Klişeler kapsamında farklı olmasını bekliyorsun. Evet. Halbuki öyle bir ters köşe yapıyor ki Lou Reed. Yani hem şaşırıyorsun hem
ama
de diyorsun ki
ama doğru.
Evet, muhtemelen ben de bunu yapardım.
Evet.
Yani evet, bir hikayeden beklediğim sonuç belki bu değil ama ben de evet maalesef acı ama gerçek, ben de bunu yapardım.
Bu bağlamda
anlar var yani.
Bu bağlamda hemen albümün neden bahsettiğine girelim. Albümü konu, tema ve hikaye olarak biraz bahset bize. Ben de gireceğim oraya.
Şimdi aslında bu albümün çıkış noktası şöyle. Berlin bir şarkısı aslında böyle.
Evet.
Biliyorsun.
İlk albümde. In Berlin, by the wall,
you were 5 foot 10 inches tall. Şimdi Lou Reed normalde zaten şarkılarında hep karakterlerden bahsediyor. Karakterlerin hikayeleri var ama küçük şarkılar kapsamında, kupleler gibi. Bu albüme geldiği zaman, yani Berlin albümüne geldiği zaman prodüktör Bob Ezrin bu arada. Çok önemli bir prodüktör. İşte biliyorsunuz ilk aklıma gelen örneği vereyim. Pink Floyd'un The Wall albümünün prodüktörü de aynı zamanda. Lou Reed'e şöyle bir tavsiye geliyor. Sen şarkıların hep karakterlerden bahsediyorsun. Yani bir sürü karakter söz konusu. Yani bahsetmiş olduğun. Belki gerçek, belki fictional. Yani belki senin yarattığın karakterler bunlar ama bunların hiçbir tanesinin ne olduğunu bilmiyoruz biz. Yani bunları yaratıyorsun ve bırakıyorsun. Neden bunu açmıyorsun bu albümde? Hani bir şarkındaki karakterleri aç, hani bize
öncesi sonrası ne oluyor bu karakterlere?
Göster, bize daha fazlasını ver. Ve onun üzerinde de bu Berlin şarkısı üzerine bir albüm kurgulamayı seçiyorlar. Aslında albüm buradan çıkıyor. Bu Berlin şarkısında da Jim ve Caroline diye iki tane karakter var. Bu bir aşk şarkısı aslında. İki evet. karakterin birbirine duyduğu aşkla ilgili bir şarkı.
Kafede buluşuyorlar.
Kafede buluşuyorlar.
İçki içiyorlar, sohbet ediyorlar.
İçki
çok
içiyorlar,
cennet gibi bir gündü diyor zaten o gün için. Çok güzel
cennet gibi bir gündü diyor. Onun sonrasını anlatıyor işte albüm. Evet. Onun o cennetin nereye gittiğini anlatıyor albüm.
İlk şarkı da bu arada müzikal olarak ve sözel olarak o şarkıya gönderme içeriyor. Evet. Yani Lurie Berlin albümünün birinci şarkısı Berlin. O şarkıya gönderme yapıyor. Bazı temalar da orada var. Sözler de var. Ve yine aynı şekilde çok güzel bir gün kafedeyiz diye başlıyor albüm. Daha sonra olanları birazcık daha anlat bakalım. Daha sonra kötü şeyler oluyor tabii ki maalesef.
Kötü hayatın içinden şeyler oluyor. Yani karakterlere çünkü giriyoruz. Şimdi öncelikle ben şunu söyleyeyim. Tabii bu benim görüşüm. Ama mesela bu albümün incelemelerinde mesela bazen gözden kaçırılan noktalar olduğunu düşünüyorum ben. Ne gibi dersem bu albüm evet iki tane karakter var ve bunların işte ilişkisinden bahsediyor. Jim ve Caroline. Ama albümdeki şarkılar ve Lurie'nin sözleri Jim'in perspektifi. Evet. Caroline'in perspektifi değil. Caroline tabii ki var albümde. Başka karakterler de var. Ama perspektif Jim'in perspektifi. şimdi Jim'in karakterinin geçmişi hakkında bize bilgi veren bazı şeyler var albümde bu bakımdan. Caroline ise aslında bir boğanma. O anki hali var Caroline'in. Evet. Bu da Jim'in perspektifinden
olduğuna dair bir işaret. Aynen.
İşaret. Aynen. Aynı şekilde şarkı birçok şarkısı mesela Caroline Says.
Aynen.
1 ve 2 var albümde.
Aynen.
O tamamen Jim'in perspektifi. Aynı şekilde mesela albümle ilgili Man of Good Fortune parçası var. Mesela bazı eleştirmenler diyorlar ki işte Man of Good Fortune parçası işte zengin ve şanslı doğan erkeklerle işte fakir ailelerde dünyaya gelen erkekleri karşılaştırmasını yapıyor. Albümle bağlantısı yok. Yani bu aşk işte yaşadıkları ilişkiyle bir bağlantısı yok. Ama Jim'le var.
Katılmıyorum ben. Bence evet. Yani Jim zaten orada kendinde onlara karşı farklı bir yerde konumlandırıyor. Diyor ki
ben onu umursamıyorum.
Ben umursamayan tarzda bir insanım. Evet. Bunlar hiçbir umurumda değil diyor.
Böyle insanlar var, şanssız doğan. Böyle şanssız doğanlar var. Ben size umursamıyorum diyor. Yani ben de şanssız doğdum ama umursamıyorum diyor. Evet. Ve aslında Caroline'ı ilgi çekici kılan şey de bu. O muamma olması. Ve belki de Jim'in ona çekilmesinin sebeplerinden bir tanesi bu. O bilinmezlik.
Caroline'a dair bildiğimiz yegane şeyler The Kids şarkısında Caroline'ın çocuklarını, ikisinin çocuklarını yetkililer almaya geldikleri zaman Caroline hakkında söylenen şeylerden duyuyoruz. İşte şununla yatıyormuş, uyuşturucular kullanıyormuş, değişik uyuşturucular kullanıyormuş. İşte barlarda yatmadığı adam kalmamış. O yüzden de çocuklarına bakamıyor. Yani
bu arada Jim'le beraberken, onun
evet,
gözü önünde.
Beraberken. Jim'in gözünün önünde gerçekleşiyor.
Ve ona acı çektirmek için yapıyor. Taking her children away
because they said she was not a good mother. Sonraki şarkıda The Bed'de zaten Caroline artık evet. bileklerini kesmiş bir halde.
Yani hikayeye baktığımız zaman aslında şöyle, bunlar bir ilişkiye başlıyorlar ama Caroline'ın yani hem Jim'i seviyor hem de onda aradığı şeyi de bulamıyor. Yani hem buluyor hem bulmuyor. Çünkü evet. Caroline Says 1'de mesela bahsettiği şey, yani Jim'in etkilendiği şeyler var Caroline'da. İşte kendine güveni, belki işte hayata bağlılığı, uçarı davranışları vesaire. Yani Jim çünkü belli ki zayıf bir karakter aslında evet. bakarsan. Evet. O Caroline'ın karakterinde kendisinde eksikliğini hissettiği şeyi belki de buluyor.
Doğru.
Daha dominant bir yön buluyor.
Doğru.
Fakat Caroline de bunun üzerine diyor ki, işte Caroline bir şarkısında mesela, sen çocuksun diyor. Yani sen bir erkek değilsin, sen bir çocuksun diyor. Caroline says that I'm just a toy. She wants a man, not just a boy. Oh, Caroline says. Sadece ben seninle tatmin olamam. Sen sadece bir oyuncaksın gibi. Ve bunları kabul ediyor Jim. Yani onu dominant olarak kabul ettiği için ve buna daha da belki daha da çok kapılıyor.
Evet, beraber olmak için onlar evet. kabul ediyorlar.
Ama sürekli olarak Caroline tahrik ediyor Jim'i. Yani daha sen çocuksun, sen erkek değilsin. Onun üzerinden tabii ki uyuşturucuya bulaşıyorlar. Fuhuşa sürükleniyorlar. Evet. Yani Caroline fuhuşa sürükleniyor. Ve bunun sonunda da bütün bunların toplamında Jim şiddet göstermiyor. Yani ilişki içinde şiddet başlıyor.
Evet.
Yani Caroline'ın sözlü şiddeti ve uyguladığı diğer şiddetler Jim'in kafasında ben bunu kontrol etmeliyim. Yani evet. Benim bu kadını kontrol etmem lazım. Ma dönüşüyor. Ve Caroline'a şiddet uygulamaya başlıyor. Caroline Says iki parçasına geldiğimiz zaman
çok üzücü. Çok üzücü.
Tamamen başka bir yere geliyor. Aynen çünkü öyle. Caroline diyor ki niye beni dövüyorsun?
Yani bu artık eğlenceli, gitmiyor. Bu artık eğlenceli değil.
Artık eğlenceli değil diyor. Yani artık kontrolden çıkmış. Why is it that you beat me? It isn't any fun. Bir de şu açıdan bakarsak mesela Caroline Says iki parçasını dinlediğimiz zaman çok hüzünlü bir parça o. Orada sevdiği kadını döven, ona şiddet uygulayan, o şekilde kontrol etmeye çalışan bir adam var ama Lurid'in onu anlatırken yani o adamın ağzından konuşurken ki ses tonu çok üzgün ve evet. Pişmanlık dolu.
Naif.
Naif ve pişmanlık dolu. Yani aslında yaptığı şeyi kontrol edemiyor. Kendisi de kontrol, Jim de kontrol edemiyor.
Ve bu detaylar Mert, bu albüm benim gözümde çok gelişkin yapıyor. Çok kesinlikle. Çok katmanlı ve çok gelişkin yapıyor ve kesinlikle. Çok gerçekçi yapıyor. Yani bahsettiği konu çok çarpıcı ve modern hayata dair bir şey. Uyuşturucu bağımlılığı, iki insanın anlaşmazlığı, hepimizin hayatında ondan sonra yüzleştiği
duyduğu şeyler. Ve bu arada Caroline şiddet görüyor ama gitmiyor.
Evet.
O da gitmiyor. Yani tam anlamda toksik bir ilişki var. Aynen. Birbirine ihtiyaç duyuyorlar.
Aynen.
Yani en korkunç tarafı da bu. Birbirine ihtiyaç. Yani Caroline de onu almaya ihtiyaç duyuyor aslında.
Aynen.
Ve tabii onun sonrasında tamamen asıl çöküş başlıyor. Çünkü otoriteler gelip çocuklarına el koyuyorlar. Çocuklarını alıyorlar.
Ve nedenini de çok açık bir şekilde söylüyor Lou Reed. Evet. Jim'in ağzından. İyi bir anne değildi.
İyi bir anne değildi diyor. İyi ama mesela değildi. Şeyi hiç sorgulamıyor. They are taking her kids away diyor. Evet. Çocuklarını bile sahiplenemeyecek kadar zayıf bir karakter var aslında.
Aynen öyle. Birlikte çocuklar aslında.
Halbuki birlikte çocukları. Yani sonraki parçada çünkü anlatıyor. Biz bu Bad şarkısında.
Çocukları bu yatakta çocukları, beraber yaptık.
Çocuklarımız diyor orada ama evet. Öbüründe yani bir önceki şarkıda da Kids'te öyle demiyor. Çocuklarını götürüyorlar diyor.
Aynen.
Çünkü iyi bir anne değildi diyor. Sorumluluğunu almak istemiyor Jim.
Konuşurken böyle tüyler dikenlerden yer ederim yani. Çok kesinlikle. Toparlayalım konuyu, temayı. The Bed'de ondan sonra artık görüyoruz ki bileklerini kesmiş Caroline.
Evet.
Çocukları da alındıktan sonra.
Ve Jim?
Nasıl bakıyor ona? Bu duruma nasıl?
Anlayamıyor. Çünkü evet. Uyuşturucu etkisi altında.
Aynen öyle.
Uyuşturucu etkisi altında. Yani o kadar aslında yani hem kendi yaptıklarından pişman. Yani hem yaşadığı ilişki için utanç duyuyor. Hem kendi yaptıklarını aslında kabul edemiyor. Evet. Şiddet göstermiş olması üzüntü veriyor ona. Ama bunun haricinde de o kadar aslında pasif bir yerde ki. Ne çocukların kendisine ait olduğunu o an kabul ediyor. Çocukların da yani Caroline çocuklarını götürüyor diyor. Yani o trajediyi ben yaşamıyorum şu anda diyor. O yaşıyordu. Çünkü o diyor iyi bir anne olmadı diyor. Üçüncü bir kişi. Kendisi de iyi bir baba olmadı yani. Halbuki.
Aynen öyle.
Ve Caroline o sırada intihar ederken yani Caroline ayılıyor. Çocukları elinden alındığında ayılıyor artık. Yani o toksik ilişkidir veya yaptığı diğer işte hayatta kalmak için yaptığı diğer şeyler anlamını yitiriyor. Çocuklarını götürüyor çünkü. Evet. Ve onun acısı içinde intihar ediyor. Daha fazla dayanamıyorum diyor ve intihar ediyor. Jim o esnada what a good feeling diyor.
Kopuk. Tamamen kopuk.
O what a feeling diyor. Çünkü uyuşturucu etkisi altında. O şarkının sonunda belki de bir idrakına varıyor. Çünkü biliyorsun orada koro sesleri var.
The Bed'in sonunda bir böyle bir koro çok böyle ne diyeyim karanlık bir koro giriyor. Ve son şarkıdaki orkestral düzenlemeyle koroya bağlanıyor. Son şarkıda hüzünlü şarkı. Sad Song. Yani...
Benim favori şarkım albümde.
Evet, Mert'in favori şarkısı. Benimki her zaman rock'n'roll tarzı bir best olduğu için bu aralar çok hoşuma gidiyor. Sad Song'la albüm tamamlanıyor.
Ben Sad Song'u neden seviyorum? Hemen sen sormadan ben söyleyeyim. Sad Song'daki tezatı ben seviyorum. Şimdi ve albümün içinde oturduğu yeri böyle bir şeyin üstüne ne beklersin? Bu kadar şey yaşıyorlar bu karakterler. Başlarından birçok şey geçiyor. Yani işte aile içi şiddet, uyuşturucu, fuhuş... Bir sürü şey atlatıyorlar ve sonunda intihar oluyor. Evet. Çocuklarını ellerinden alıyor, aile parçalanıyor ve intihar geliyor sonunda. Şimdi bunun sonunda ne beklersin? Klişeler dahilinde. Adam da kendini öldürür mesela. Evet. Adam da der ki mesela ben de bu acıyla yaşayacağım. Halbuki adam öyle yapmıyor. İşin en acı tarafı zaten bu. Aynen. Ve gerçek kılan tarafı bu. Şarkının ismi Sad Song ve aslında çok üzücü bir şarkı bu. Yani çok üzücü bir şarkı çünkü çok satır aralarında çok üzücü şeyler var orada. Ama sözlerde diyor ki Jim, yani bu bir kabullenme noktasına geliyor Jim. Yani
ötesine de geçiyor hatta, kabullenme ötesine de geçiyor.
Bir şekilde benim bunu, yani hayatımız, yani ya öleceğim ya da devam edeceğim. Ama yani kendimi öldüremeyecek kadar ben zayıf birisiyim. Yani hayatta kalmam lazım. Peki nasıl hayatta kalacağım? Nasıl hayatta kalacağım?
Caroline'ı suçlayarak.
Caroline'ı suçlayarak.
Evet, maalesef.
Benim yerimde başkası olsaydı, yani bakıyorum diyor, işte kraliçeye benziyor diyor. Hala diyor, seviyor yani, hala tutkusu var kadına karşı. Ama diyor işte bu yanıltıcı diyor yani. Bu aşık olduğum şey aslında bir perdeymiş diyor, yanıltıcıymış diyor. Halbuki öyle değil aslında.
Başkası olsa iki kolunu birden
kırardı. Başkası olsa da benim yerimde diyor, iki kolunu birden kırardı diyor. Aynen. Ben gene iyi dayandım diyor. O yüzden diyor vaktimi harcamayı bırakacağım diyor. Şey diyor. Yani ve sad song, oradaki sad song aslında ironik.
Öyle, ironik canım tabii.
İronik yani. Yani it's just a sad song diyor yani. Hani işte hüzünlü bir şarkı işte diyor.
Aynen.
Ama aslında öyle değil. Önceki şarkılardaki Louis'in ses tonundan, Caroline Says olsun, diğer şarkılar olsun. Özellikle Caroline Says 2'deki ses tonu. Pişmanlık var aslında Jim'de yani. Hani Jim aslında yaptıklarından mutlu değil, pişman. Ve o anda da aslında suçluluğunu hissediyor. Kadını kendi içinde öldürmesi gerekiyor devam edebilmesi için.
O da son şarkıda yaptığı şey zaten.
O yüzden de aslında zaten hüzünlü bir şarkı. Evet. Ve müziği dinlediğin zaman, benim de bu şarkıyı bu kadar çok sevmemin sebebi, müzikte tamamen arınma hissi var. Yani akorlar tamamen böyle mutluluk verici, artık özgürsün hissi. Ama aslında bu tezat güçlü kılıyor şarkıyı. Çünkü şarkı aslında çok üzücü bir şarkı. Evet. Yani adam olabilecek en üzücü şeyi yaparak, sevdiği kadını kalbinde öldürmek zorunda kalarak ve onun için ona acıyor. Yaşadığı şeylere üzülüyor. Kadının da yaşadığı şeylere üzülüyor. Ama bu şekilde kendini kandırarak hayatta kalmak zorunda kalıyor. Yani bu şarkıyı bu kadar güçlü kılan ve albümü de bu kadar güçlü kılan benim için bu.
Katılıyorum.
Dediğim gibi başkası olsa bu albümü böyle bitirmezdi.
Konu
başkası olsa albümü böyle bitirmezdi. Adam da kendini öldürdü. Aa, ne kadar trajik. Hayır, asıl trajedi adamın hayatta kalmaya devam etmek zorunda kalması.
Buna geri döneceğim bu arada.
Tamam.
Konu, tema ve hikayeden bahsettik. Şimdi albümün müzikalitesinden bahsedelim istiyorum. Tamam. Albümün tarzı, enstrümantasyon, besteler. Yani güfteyi konuşmuş olduk. Şimdi birazcık da besteden bahsedelim. Beste ve işitsel yönünden.
Bob Ezrin'den bahsetmek lazım.
Şimdi Bob Ezrin büyük bir ihtimalle, yani onu sana ya biraz önce sormuştum. Büyük bir ihtimalle Lou Reed çok iyi bir piyanist değil. Çok iyi bir piyano çalıcısı değil ama piyano ne kadar beste yapıyor bilmiyorum.
Akustik
ama,
gitarda beste.
Evet, büyük bir ihtimalle Bob Ezrin'in karşısına gitti, dedi ki ya bende bu 10 tane böyle bir 8 tane 10 tane şarkı var. Akustik gitarda çalıyordu zaten, ki bazıları zaten akustik riffler üzerine kurulu, bariz anlaşılıyor öyle oldukları.
Tabii.
Bob Ezrin büyük bir ihtimalle bir düzenleme harikası yaratıyor. Kesinlikle. Yani albümdeki trafik orkestrasyonun tadında kararında kullanılması böyle ne abartısız, böyle grotesk bir hale çekiliyor o bestelere, abartılı bir hale çekiliyor. Kesinlikle bir düzenleme harikası albüm. Senin tarza dair, bestelere dair yorumun var mı?
Şimdi albümde mesela aslında albümdeki şarkıların düzenlemeleri diyeyim, aranjmanları. Hikaye ne istiyorsa ona göre.
Bravo.
Düzenlenmiş.
Doğru yorum, aynen öyle.
Yani mesela işte How Do You Think It Feels. Daha mesela o parça mesela bir önceki albümde olabilirdi yani. Daha evet. Glam rock şarkısı.
Glam rock şarkısı.
Veya işte O Jim mesela.
Transformer'a girerdi albüm.
Girerdi veya O Jim mesela. Evet. Hatta Lady Day belki. Albümün ilk bölümündeki aranjmanlar, hani zengin aranjmanlar var bu arada. Gerçekten işte üflemeliler olsun, orkestrasyon çok güçlü. Ciddi bir aranjman çalışması yapmış Bob Ezrin orada. Yani Bob Ezrin altını doldurmuş onu. Ama şarkının ihtiyacı olan şey neyse ona göre vermiş. Çünkü albümün ikinci kısmına geldiğimizde hikaye daha da karanlığa gidiyor.
Bazı yerlerde tek başına gitar ve akustik gitar ve şey. Lou. Aynen. Sadece Lou şarkı söylüyor.
Mesela The Kids parçasında evet. Aranjman tamamen çok minimal yani. Evet. Bayağı bir folk parçası var. Ve böyle bitkin bir ses tonunda mırıldanarak söylüyor. Evet. Lou Reed'in. Orada çünkü Jim'in o durum karşısındaki pasifliğini anlatıyor. Sadece bir akustik gitar. Yani ilk A yüzünde de farklı insanlar var çünkü hikayenin içerisinde. Hı hı hı. Yani Caroline'ın beraber olduğu başka insanlar var.
Bahsi geçiyor onların, doğru.
Gittikleri barlar var vesaire. Onun resmini yapıyor. Müzikle onun resmini yapıyor. Ama ikinci kısımda artık yalnız kalıyor. Mesela Caroline Says iki parçasını dinlediğimizde de. Daha akustik, daha minimal bir parça mesela. Daha minimal bir aranjman. Daha da minimalleşiyor. Daha da yalnızlaşıyor. The Kids parçasında mesela, ki korkunç bir parça yani, çocuk çığlıkları var parçada ve dinlerken insanın tüyleri ürperiyor gerçekten. Evet. Benim mesela buna aklıma getirdiği başka bir parça, Type O Negative'in World Coming Down albümündeki ağlama sesleri vardır mesela. Everything Dies'dan sonraki. Ama dinlediğin zaman bir folk şarkısı o. Ya yani bayağı bir folk şarkısı, gayet böyle akustik gitar, davul vesaire sonradan giriyor. The Bad'i dinlediğin zaman, The Bad zaten artık ikisi baş başa kalmışlar Caroline'la.
Aynen. Ve belki cesediyle karşı
karşıya. Evet. Neredeyse aranjman yok şarkıda.
Evet.
Demo gibi yani. Yani ve çok da uzun bir parça o. Evet. Tamamen akustik gitar üzerinde gene Lou Reed mırıldanıyor yani.
Bu tercihler çok yerinde. çok etkileyici ve yani herhangi bir besteyi alıp
güç ve sonra sert solo'da lafını böldüm. Sert solo'da tekrar yükseliyor. Evet. Hatta evet. En büyük aranjman o şarkıda. Çünkü aynen. İşte artık kurtuldum hissini vermek için. Tamamen orada ve albümün işte finali zaten biliyorsun. Koro ekleniyor vesaire vesaire. Giderek büyüyor ve öyle bir noktada final buluyor albüm.
Şimdi birazcık da Lou Reed'in şeyinden bahsetmiştim. Yani son konu başlığımız albümün tarihsel ve kültürel bağlamı. Dünyadaki yeri. Ondan da öneminden de bahsedeceğiz. Buna istinaden öncelikle şeyi söylemek istiyorum. Lou Reed'in beste anlayışına dair bir şey söylemek istiyorum. Lou Reed bir kere dinin ne diye sorulduğu zaman benim dinim rock'n'roll diyen bir adam. Yani her zaman rock'n'roll yapmayı tercih etmiş. Hı. Bu piyanoda da olsun, gitarda da olsun. Ve virtüözden uzak, abartıdan uzak, mastürbasyondan, gösterişten uzak. Her zaman minimal bestelerin maksimal etki yarattığını savunmuş. Ve geçmişinde de biyografisine baktığın zaman caz müzik çok dinlemiş. Ornette Coleman'ın free jazz akımından, yaratıcılığından falan çok etkilenmiş. O yüzden mesela zaten Velvet Underground'daki yaptığı deneysel şeyleri yapmış. Özünde ama bu adam her zaman Mert bir bestenin 3-4 tane akordan oluştuğunu ve asıl vuruculuğunda orada olduğunu savunmuş bir kişi. Ve kariyeri boyunca bakıyorsun hep aynı tarzda besteler yapmış zaten. Başından sonuna ta Velvet Underground'dan beri besteleri her zaman temel rock'n'roll temellerinin üzerine kurdu. Her zaman. Ve bana sorarsan bu o açıdan da aslında dar bir alan ve o dar bir alanda çok büyük yaratıcılıkla her zaman gösterebilmiş bir adam. Evet. Bu arada John Cale'in Velvet Underground'dan grup arkadaşının bir lafı var. Bu kadar rahatsız edici bir insanın bu kadar müthiş besteler yapabilmesi her zaman bana çok enteresan gelmiştir diyor Lou Reed için. Benim Lou Reed'e dair bir iki tane daha yorumum var. Lou Reed benim gözümde Mert rock müzik tarihindeki en cool karakterlerden birisi. Hatta böyle bir coolluğu var ki cool tanımını kendi içinde tanımlamış. Yani David Bowie cool'dur. James Hetfield cool'dur. Ama Lou Reed kendi tanımıyla cool'dur.
Ve stabil yani.
Hep aynı. Kariyerin başından beri hep aynı.
Evet.
Ve bununla da övünmüş. Ha, diyeceksin bir insanın hep aynı olması iyi bir şey midir? Eğer Lou Reed'sen iyi olabilir. Böyle bir adamsan iyi olabilir yani. Çünkü bir yandan da kültürel bağlamıyla baktığım zaman albüme Amerika'nın batı yakasında, Kaliforniya tarafında, Los Angeles tarafında hippie hareketi var.
İyi ki girdin.
Evet. Psikedelik rock, böyle uzun uzun gitar soloları, Hendrix işte Woodstock'a gidiyor, oralarda bunlar yapılıyor. Prog rock patlıyor, Led Zeppelin var. Deep Purple'lar falan var. Mutlu, barış, hayat falan her şey çok güzel. Doğayı severim falan derken Doğu yakasında New York'ta hedonizm. Evet. Hedonizm orada. Uyuşturucular hedonizm.
Aslında Lurit'te de hedonizm ama hedonizm Lurit'te.
Farklı bir bağlamda.
Farklı
bir
bağlamda ve trajik.
Hippiler uyuşturucuları onlara sorarsanız zihinlerini açmak için, genişletmek için kullanırken bu insanlar büyük bir ihtimalle gündelik hayattaki sıkıntılarıyla mücadele edebilmek için.
Trajik. Onların hedonizmi trajik. Yani aynen bu, öyle. Berlin'de olduğu gibi işte. Berlin'deki hedonizmi tamamen öyle. Trajik bir hedonizm.
Çünkü Lou Reed'in hayatı da zaten çok çalkantılı bir hayat. Çocukluğundan beri eşcinselliğiyle yüzleşmeye çalışan, bunu ailesine kabul ettirmeye çalışmış. Ve işte bu konu hakkında değişik tartışmalar var. Yorumlar var. Yani sonuçta aile hayatları olduğu için bilemiyoruz.
Terapisinin.
Evet, ailesi elektroşok terapisine götürmüş Lou Reed'i 15-16 yaşlarında. Bunun kalıcı etkileri olduğu büyük bir ihtimalle bariz Lou Reed'in üzerinde.
Ve kullandığı uyuşturucuların, alkolün de tabii.
Syracuse Üniversitesi'nde şiir okumaya gidiyor. O arada tanıştığı kişilerle birlikte damardan uyuşturuculara başlıyor. Çok erken yaşta uyuşturuculara başlayıp büyük bir ihtimalle hayatı boyunca kalıcı etkileri olmuş üzerinde. Batı yakasında
özellikle bu hareket yaşlandığı varken, zaman çıkmaya başladı.
Büyük bir ihtimalle. Zaten sirozdan öldü bildiğim kadarıyla. Batı yakasında hippie hareketi var. Batı yakasında hippie hareketi kendini beğenmişliği ve sonsuz narsisizmi içinde ayrı bir akım. Doğu tarafında Andy Warhol'la ve Andy Warhol'un Factory'siyle içinde Velvet Underground ve Lou Reed bambaşka bir simsiyah bir alternatif.
Simsiyah giyiniyor.
Müziğe dair alternatif bir çıkış getiriyorlar. Ve az önce konuşuyorduk seninle. Ben o dönemki bu tür yaratıcılık zenginliğine inanamıyorum. Doğu yakasında, batı yakasında bu var. Doğu yakasında bu sonradan bizim alternatif rock dediğimiz bütün shoegaze'ler, dream pop'lar, alternatif rock'lar hepsinin temeli Velvet Underground'la ve Lou Reed'le ortaya çıkıyor.
Her parçasından bir janr çıkmış.
Aynen öyle. Yani
diyebiliriz.
Batı'da hippie hareketiyle işte prog rock belki ilerledi. Doğu yakasında alternatif rock. Bu arada İngiltere'de bir isim var Black Sabbath diye. Duymuşsunuzdur belki, haberiniz vardır. Black Sabbath'ta her bir şarkı...
Ben duydum.
Duydun mu? Her bir şarkısında onlarda ayrı bir alt tür yaratan başka bir ekip. Yani eş zamanlı olarak dünyaya önümüzdeki ondan sonraki 50 yıl boyunca hüküm sürecek türler bu üç alanda ortaya çıkmış. Batı, Amerika'nın doğusu, bir de İngiltere. Evet. Aldığım notlar şöyle bu arada. Lou Reed...
Ben araya gireceğim.
Lütfen.
Şimdi ona da gerçi daha sonra değinecektim ama şimdi lafı geçmişken girdi. Albüm çıktığı zaman aslında pek beğenilmiyor.
Evet.
Ve Lou Reed epey bir hayal kırıklığı oluyor. Özellikle Amerika'da yerden geri vurdu.
Rolling Stone'da.
Evet. Şimdi az önce yaşlı olduğum belli oluyor. Telefonuma mesajlar geldi. Çünkü sürekli gördünüz. Orta yaş böyle bir şey. Kullanmayı bilmiyorum çünkü. Orta yaş krizi tabii birisi. Şimdi mesela Rolling Stone dergisinin Aralık 1973 tarihli albümün kritiğinde aynen okuyorum şu anda. Wikipedia'dan okuyorum burada. Stephen Davis felt the album was a disaster. He disliked the world of paranoia, schizophrenia, degradation, pill-induced violence and suicide that the album introduced to the listener. Şimdi çok açık bir şekilde albümün temaları yüzünden albüme evet. iyi kötü değil. Yani albümün sunmuş olduğu...
Müzik kalitesi hakkında bir yorum yok.
Değil. Ya evet. albümün sunmuş olduğu dünyayı, o ya, hikayesini yani albümün hikayesini kötü diyor. Yani niye böyle kötü şeylerden bahsediyorsun canım? Biraz daha böyle parlak şeylerden bahsetsene demeye getirmiş.
Bununla mesela. İlgili şunu söyleyebilirim Mark bu arada. Benim bildiğim kadarıyla sırf müzikte değil, resim akımında da evet. şey falan var. Yani eskiden kraliyet ailesi üyelerini resmedilirmiş. İşte ne bileyim ünlü bir başka bir sanatçı, ünlü bir bilim insanı, düşünür falan onlar resmedilirmiş. Hı. Sonra bir noktadan sonra insanlar artık köylüleri, hı. kasabı, hı. Halktan insanları, tırpanla tarlada çalışan insanları falan resmetmeye başlamışlar. Bu şekilde Lou Reed de diyor ki yani Batı yakasında bu hippiler böyle çok büyük figürleri anlatırken, Ulysses'i falan anlatırken, bilmem ne anlatırken ben kardeşim hayattan insanları anlatacağım. Andy Warhol'un etrafındaki travestileri anlatacağım, uyuşturucu bağımlılığı, uyuşturucu satıcılarını anlatacağım. Halkın içinden insanların sıkıntılarını, problemlerini müzeye yansıtacağım diyor. Rolling Stone onu o zaman ıskalamış. Çok bariz bir şekilde ıskalamış.
Iskalamış ve hoşlanmamış demiş.
Evet. Niye bundan bahsediyor
yani? Niye bundan bahsediyorsun yani? Yani dinleyiciye böyle bir şey sunuyorsun. Halbuki çok iyi bir şey
bu. Aynen. Bu arada başka bir eleştiri de şey. Albümün sonunda Caroline ölüyor. Evet. İşte ölmesi albümün kapanışı için çok çarpıcı bir kapanış. O yüzden de sevilmedi, eleştirildi diye söyleyenlere Lou Reed şey söylüyor. Hamlet'in sonunda da herkes ölüyor.
Herkes ölüyor.
Ama kimse William Shakespeare'i benim gibi eleştirmiyor nedense diyor. Böyle haklı bir şey
söylüyor. Ve dediğim gibi tekrar o önceki noktaya geri döneceğim. Lou Reed'in hikayesi daha gerçek. Çünkü Lou Reed'in hikayesinin sonunda herkes ölmüyor.
Herkes ölmüyor. Aynen.
Bir doğru. kısım insan acı bir şekilde hayatta kalmaya devam ediyor. Aynen. Zaten işte hikaye benim için vurucu yapan şey bu.
Ve doğru. Hı. Yani insan bencilliğini de bu arada çok güzel altını çizerek onu da insan budur.
Evet. İnsan budur.
İnsan budur. Albüme dair benim bir iki tane daha yorumum var. No Wave tarzının öncüsü Lydia Lunch ablamız. No Wave'ci olduğu için Berlin'i fazla geleneksel buluyordu albümü. Herhalde düzenlemeler, orkestrasyonu falan etkisi var. Öbür yanda Joy Division'ın beyni Ian Curtis. Lou Reed'e tanrısal bir boyutta sevgi duyuyordu zaten. Başka bir detay da Lou Reed Berlin'e bu albümü kaydetmeden önce hiç gitmemişti. Berlin'i hiç daha önceden görmemiş. Ama tabii ki Berlin'de Doğu Batı parçalanmışlığı olduğu için onun albüm için i̇deal çok bir, ideal bir konum olabileceğini düşünüyordu. Ve Reed her zaman bütün şarkılarını bir kurgusal imkan olarak değerlendiriyor. Yani her bir şarkı onun için yeni bir hikaye anlatabilmesi için bir ortam. Zaten bir
ve kendi hayatından da figürler.
Çok, çok fazla.
Kendisinden
kendi etrafında.
Mesela
Jim Morrison'ın Jim'in Jim Morrison olma ihtimali belki etkilendi.
Yani şöyle bir şey var.
Nicole'le sevgili olmuşlar çünkü bildiğim
kadarıyla. Caroline karakteri, onu değil miydik? Mesela Caroline karakterinde işte Germanic Queen diye evet. biliyor mesela. Evet.
Nicole'un
lakabıdır o. Evet. Ve Nicole'le de ilişkisi de var aynı zamanda. olmuş bir sürü Lou Reed'in ve yani nasıl bir ilişki olduğunu bilmiyoruz. Kısa süreli bir ilişkileri var. Yalnız Lou Reed'in o dönemki eşi olan Betty Kronstadt'ın
ilk da, eşi. İlk
evet. Eşi. Da hikayesiz yani Caroline karakterinde ondan izler olduğu ve Jim karakterinde de aynı şekilde Lou Reed'ten izler olduğu mesela söyleniyor yani.
Hiç şaşırmam.
Bak bu arada Jim Morrison'dan Nikon'un da ilişkisi var.
Evet, bir süre olmuş.
Bak bu arada şey gibi olduk yani Aykut Işıklar'la şimdi bir adam daha vardı onlar gibi olduk yani.
Bu arada albümde birkaç tane isim sayalım. Yani Lou Reed, Bob Ezrin büyük bir ihtimalle stüdyoya şu müzisyenleri getiriyor parçalarda çalsın diye. Basta Lady Day ile The Kids parçalarını Jack Bruce var basta.
Cream
Cream'in basçısı. Tony Levin geliyor King Crimson basçısı Tony Levin oralar.
Peter Gabriel.
Evet. Steve Winwood geliyor ork çalıyor falan. Yani
Rick Wakeman
ilk albümde. Yani Yes'ten Rick Wakeman'la Steve Hackett da ilk albümde bu arada Lou Reed'e eşlik ediyorlar falan.
İyi müzisyenlerle çalışıyor.
Evet, her zaman çok iyi müzisyenlerle çalışıyor.
Yani belki öyle rast geliyor. Normalde Lou Reed'in mesela aslında...
Rast geldiğini sanmıyorum ben. Bence o insanlar acayip saygı duyuyorlar dönem. Yani çünkü şöyle bir şey
tabii
var.
Tabii Lou Reed'e saygı duydukları kesin. Kesin.
Kimin lafıydı unuttum. Velvet Underground albümü ilk çıktığı zaman 3000 satmış. Evet. Yoruma göre kim yorum çok güzel diyorum onu söylemiyorum unuttum. O 3000 albümü satın alan herkes müzisyen oldu diyorlar. Bu arada. Yani o bizim bütün duyduğumuz The Cure'lar, Gündemler falan hepsi
o
müzisyen oldu.
Şey meselesi gibi Sex Pistols'ın işte ilk Manchester konserine giden herkes grup kurdu.
Herkes grup. Evet, ben de böyle olacağım.
Onun gibi.
Onunla alakalı. Mert bence güzel oldu ya.
Ha? Bu arada şuna da değinmek istiyorum kapatmadan önce. Aslında iki konuya değinmek istiyorum.
Buyursun.
Bir tanesine değineyim
şimdi. Ben sözlerini bitirdim. Sözü tamamen sana bırakıyorum. Kapatacağız ondan sonra.
Tamam. Şimdi albüm ilk başta yani çıktığı dönem çok anlaşılamıyor albüm. Ve Lou Reed de bu yüzden hayal kırıklığına oluyor. Ama demin işte Ian Curtis örneğini verdim. Etkileri bir sonraki jenerasyonda ortaya çıkıyor. Yani ben, evet aranjmanları falan bir kenara koyarsak. Çünkü aranjmanlar dönemin aranjmanları aslında.
Evet,
1973'e ait gerçekten.
Doğru.
Ama hissiyat olarak ve işlediği tema olarak bakarsak mesela Joy Division'ın bundan etkilenmiş olması rastlantı değil. Ve o dönem özellikle mesela post-punk gruplarına baktığımız zaman onlar da karanlık temaları işleyen gruplar. Aslında bir sonraki jenerasyon etkileniyor bu albümden.
Öyle.
Buna değinecektim. Bir de eleştirmenlerin şimdi başka bir albüme gireceğim ben burada. Buna da girmek zorundayım arkadaşlar.
Söyle.
Lulu albümüne gireceğim tabii ki.
Doğru. Ondan bahsetmemiz gerekiyor.
Evet. İronik bir gülümseme yaptık tabii bununla beraber. Şimdi şöyle.
Zaman geçtikçe yorumumu sana tekrardan söylüyorum. Yıllar geçtikçe antipatim azalıyor. Çünkü Metallica'ya saygım artıyor. Bir şeyler denemeye çalıştıkları için, değişik bir şeyler yapalım demeye cesur davrandıkları için. Sonu çok iyi değil. Ama dediğim gibi antipatim yıllar geçtikçe azalıyor. Buyur.
Bence sonuç kötü. Öyle ama canım. Niye kötü? Şimdi ondan bahsedeceğim. Şimdi şimdi metal müzik dinleyicilerinin albümü beğenmemesi çok normal. Zaten çok normal. Çünkü niye? Metallica'dan bir beklentileri var. Metallica ne yapıyor? Spoken word konu olarak vokal yapan yaşlı bir adamla bir albüm yapmış.
Arkasında riffler var onların.
Ve dinlediği zaman metal dinlesi yani rastgele riffler üzerinde bir adam konuşuyor. Yani baktığın zaman bu.
Evet.
Daha çok Lou Reed'in dinleyicisi o albümü beğendi. Evet. Ama onlar da niye beğendi? Aslında metal müziğe hakim olmadıkları için
ilginç geldi büyük
ihtimalle. İlginç geldi.
İlginç geldi.
Şimdi ve şöyle bir şey var. Aslında Berlin'de başlamış olduğu misyonun tamamlanması Lulu aslında.
Olabilir.
Çünkü ikisi de konsept olarak da bu arada Lulu da çok güçlü galiba. Onu da söylemem gerekiyor. Ama şöyle bir problem var. Şimdi Bob Ezrin ve Lou Reed çalışıyor Berlin'de. Aslında gene iki kişilik bir ekip yani iki ekibin birleşmesi var orada. Ama Bob Ezrin, Lou Reed'in attığı paslara çok iyi cevap verebiliyor. Yani her parçanın aranjmanını tamam diyor. Ben anlıyorum burada senin ne yapmak istediğini diyor. Ve bu ona göre bir aranjman da geliyor. Lou da ise ne Metallica Lou Reed'in ne yapmak istediğini anlıyor. Ne de Lou Reed Metallica'nın ne yaptığına hakim. Ve ne oluyor bu sefer? İki tarafta birbirine şey değil. Lou Reed Metallica'nın yapmaya çalıştığını anlayabildiği kadar bir şey yapıyor. Onu alıp bir şey yapıyor. Metallica da zaten Lou Reed'in ne yapmak istediğini muhtemelen bilmiyor bile albümde yani. Ne anlatmak istediğini vesaire. James Hetfield o vokalleri yaparken belki bilmiyor bile yani. Çünkü James Hetfield'ın dünyasından bambaşka bir dünya anlatıyor yani. O çok mesela...
Fazla sanatsal bu arada yani.
Evet yani evet. O çok kapalı bir insan zaten. Hetfield çok kapalı bir insan. Yani orada anlatılan hikayeyle çok fazla... Yani ondan çıkacak bir hikaye değil o. Orada iki ekibin birbiriyle uyuşmaması problemi var aslında. Yani... Bir tanesi daha modern bir şey yapan, daha sonraki dönemde, daha sonraki jenerasyondan gelen bir ve daha işte müzikal olarak belki biraz daha ekstrem bir grup.
Öyle tabii karşılaştığımız
zaman. Evet ve Lou Reed bunlarla bir şey yapmak istiyor.
Halbuki niyet güzel aslında diyorsun.
Niyet güzel. Niyet güzel. Niyet güzel ama sonuç o niyetin karşılığını vermiyor. Bunun olmuş bir örneği var ama müzik dünyasında bunun gerçekleşmiş bir örneği var. O da Scott Walker'ın Sun'la yaptığı albüm. Sun'la. Mükemmel bir bilişim. Çünkü Scott Walker Sun'ın ne yaptığını biliyor.
Evet.
Sun Scott Walker'ın ne yapmaya çalıştığını biliyor. Ve Scott Walker'ın bestlerinde Sun neredeyse bir enstrüman olarak kullanılıyor.
Yani bir yorum yapacağım ona ekleyeceğim ben. Sözünü kestim özür dilerim. Birbirlerinin ne yaptığını biliyorlar mutlaka. Bir de Sun'ın müzikal olarak ve Scott Walker'ın hayatının o noktasında müzikal olarak geldikleri noktalar yakınsamış noktalar.
Yakınsamış noktalar doğru.
Dediğin gibi doğru. Metallica ile Lou Reed'in çok böyle bir şeyleri yok. Yani yamama gibi duruyor. Orada abi ya gerçek bir yakınsama var.
Pumping Blood şarkısı var yani. Evet. Dinliyorsun ve şey diyorsun. Neden yani böyle bir şey? Yani çünkü oturmuyor yani. Bu ne kişi evet. Diyorsun yani?
Over'da bedirmiş gibi sanki böyle üzerine konmuş bir şey.
Dinleyebilirim ben bunu. Sıkıntı yok. Bunu dinlerim yani. Ama bir şey olmuyor burada yani. Olmuyor. Arkadaki marş böyle marş ritmi gibi bir riff var böyle arkada. Üzerinde pump. Çünkü anlamamış adam yani.
Oysa Sun'la şeyde Scott Walker'ın albümü.
Öyle değil. Evet. Ama tabii orada şöyle bir durum var. Bestler Scott Walker'ın bestleri. Normalde Sun yaklaşıyor Scott Walker'a. Bizim evet. Parçamızda vokal yapar mısın diye. Scott Walker da diyor ki hayır yapmam ama gelin siz benimle bir albüm yapın. Aynen öyle. Bakın böyle bestler var. Böyle sizin sound'unuzu kullanacağız. Ve mükemmel. Hatta Scott Walker'ın bütün solo albümler arasında en beğendiği albüm o yani.
Güzel bir şeye değindim. Yani güzel bir albüme işaret ettim.
Evet. Ki bence değil. Yani ben driftçiyim.
Drift.
İnanılmaz. Yani tilt de inanılmaz. Bishboş de inanılmaz. Ben driftçiyim her türlü. Ama o da çok güzel bir albüm gerçekten. Çünkü olmuş bir albüm yani.
Belki sonraki
evde durmuyor ya. Yani.
Sonraki programlardan birinde belki onlardan birini yapacağız.
Scott Walker'ın herhangi bir şey olabiliriz.
Arkadaşlar umarım keyif almışsınızdır. Ben Can Ciğer Kuzu Sarman Mert'le konuşmaktan çok büyük keyif aldım. Umarım sen de almışsın.
Ben de aldım tabii ki. Her zaman.
Orta yaş krizi devam edecek. Ondan sonra diye inanıyoruz. Sizleri çok seviyoruz.
Ölmezsek kalmazsak, orta yaş çünkü ne olacak belli olmaz.
Bir sonraki albümün duyurusunu da yaparız ne işleyeceğimizi. Görüşmek üzere. Sağ olun.
Görüşmek üzere.